Ayrım 5, sayfa 35. Sabah uyanınca yaranın durumuna bakmak için pansumanını açtım. Gayet iyi görünüyordu. Bir kez daha ilaçlarını sürdüm ve temizce sardım. Hızlı iyileşiyorsun. Gurur duyduğum bir özelliğimdir. Bu arada işe sinyal yolladın mı?
Evet.
Yaralarını anlat bakalım. Herhalde ormanda hayvanlarla boğuşurken olmadı.
Evet, silahı olan bir aslan peşime takıldı.
Gökhan gülerken acı çekiyordu. Hem yaşı hem de bedeninin uğradığı tahribat artık bu tür işleri onun için çok zorlu hale getiriyordu.
Mert, uçağın beni attığı yer gerçekten de koordinatların çok ötesindeydi. İki düşman kabilenin uyuşturucu çekip birbirine tecavüz eden savaşçılarının saldırısına uğradı. Nasıl kurtulduğumu bilmiyorum ama sanırım kullandıkları uyuşturucu onların beyinlerini tamamen kilitlemişti. Yoksa o çatışmadan kurtulmamın imkanı yoktu. Manyak gibiydiler. Neden bu garip Afrika ülkesinin seçildiğini bilmiyorum. Ama eğer haklı bir neden yoksa sanırım gri takımın artık tamamen yabancı istihbaratçılar tarafından yönetilmeye başlanıp bizi yok etmeye çalıştıklarını düşüneceğim.
Gökhan, bunu nasıl düşünürsün? Biz hala kurda bağlıyız.
Tabii ki kurta bağlıyız, salak. Hatta benim onunla olan bağım senin bağını da geçti.
Evet, duydum. Hayırlı olsun.
Mert gülümsedi.
Kurtun ne zaman geleceğini merak ediyorum. Aslında onun için endişeleniyorum.
Bundan birkaç ay önce onun öldüğüne dair bazı bilgiler aldım. Sonra bana telefonda briefing verenlerden bu operasyonun başında olduğunu öğrendim. Aslına bakarsan kefeni yırtmış. Dediklerine göre sınır ötesi yurt dışında bir operasyonda zor anlar yaşamış.
Yemeklerini yedikten sonra Gökhan yatağında istirahata çekildi. Gözlerini tavanı dikip hayallere daldı. Mert kulübede oturduğu yerde ormanın derinliklerinde kim bilir nereleri, kimleri düşünüyordu.
Aniden irkildi ikisi de. Neden olduğunu anlamadılar önce.
Vahşi bir içgüdü aynı anda tepki vermişti. Birden kapı yerinden çıkıp parçalanacakmış gibi sarsıldı. Yatağında uzanan Gökhan yatağından yıldırım hızıyla doğruldu. Oturduğu yerde uykuya dalmak üzere olan Mert yatağın hemen yanında duran Kalaşnikov'a hamle yaptı.
Çok geç beyler.
Hep bir ağızdan kurt.
Tabii ki kurt. Ne o? Başka birini mi bekliyordunuz? Bir de mışıl mışıl uyuyorlar. Keklik gibi avlanacaksınız be. Böyle mi öğrettim ben size lan?
Sanırım yaşlanmaya başladınız.
Canımı çıkardın be kurt.
Evet, benim de dikişlerim patlıyordu.
Kurt yatakta kanlı pansuman malzemelerine işaret ederek ne o öyle? Siz burayı hastaneye çevirmişsiniz.
Nerede kaldın yahu? Sıkılmaya başlamıştık.
Oğlum, ben yaşlı bir adamım. Artık bu işleri bırakmam gerekiyor. Ama size bazı haberlerim var. Etrafımızdaki cendere gitgide daralıyor. Ne Türkiye'de ne de yurt dışında fazla sevenimiz yok artık.
Kurt, sen dalga mı geçiyorsun?
Gökhan gülerken acı çekiyordu.
Bana artık başka bir biçimde seslenmen gerekmiyor mu oğlum?
Affedersin, alışamadım henüz.
Hey, beni dışlamayın. Mert de gülerek lafa karıştı.
Kurt, bu mahvolmuş Afrika ülkesinde ne işimiz var? Gelirken neredeyse ölüyorduk.
Ben de isteyerek burasını seçmedim herhalde.
Diyorum size, artık imkanlarımız kısıtlı. Hatta beyler, bu görevin son görev olmasından çekiniyorum.
Gökhan efkarlanmıştı.
Boş ver be kurt. Allah ne yazdıysa o olur. Ben her anımı bir saniye sonra ölecekmiş gibi yaşıyorum. Bu görev son olursa da sizinle beraber son görevim olsun.
Kurt Mert'e baktı. Mert'in gözleri dolmuştu. Kulübenin penceresinden dışarı bakar gibi yapıyordu. Kurt'un da içine bir sıkıntı oturmuştu.
Neden bilmiyorum yahu, içimde bir sıkıntı var canlarım. Bu ormanın ortasında sanki yavaş yavaş sonumuza gidiyoruz gibi geliyor. Vallahi kendimi düşündüğümden değil, ölümü sevgiyle kucaklarım ülkem için gerekirse. Ama ailemi düşünüyorum.
Gökhan'ın gözleri buğulandı. Vücudundaki yaraların verdiği acılarını unutmuş gibiydi.
Kurt, böyle konuşma.
Affedersin Gökhan, ama biliyorsun burası bir cephe hattı. Ölümün derebeyliğindeyiz şu anda. Peşimizde dünyanın en iyi istihbarat örgütlerinin en deneyimli paramiliter güçleri var.
Olsun, hepsi bana gelsinler. Mert atıldı.
Boş ver böyle konuşmayı. Profesyonel davranalım.
Gökhan ona kızmış gibiydi.
Kurt, artık şu görevi öğrenmek istiyorum. Hadi anlat her şeyi.
Biliyorum, sabırsızlanıyorsunuz. Ancak kötü bir sürprizim var size. Ben de görevi tam olarak bilmiyorum. Ancak başka bir yere gidilecek. Orada bir muhbirden istediğimiz bilgiyi alacağız.
Ancak esas görev Sir Eli denen köpeği yakalayıp Türkiye'nin başına bela olmasını engellemek. Mert kurta baktı. Bakışları anlamlıydı. Gökhan Sir Eli'yi tanımıyordu. Ama Mert ile kurtun bakışından durumu kavramıştı. Bu adam Türkiye'nin başına pek çok bela açabilecek faaliyete doğrudan doğruya finansal yardım sallıyor. Finansal operasyonları düzenleyip strateji geliştiriyor. Onun en baş olup olmadığını bilmiyoruz. Ancak onun yok olması gerekiyor. Fakat Türkiye içine kadar kolları uzamış durumda. Bu nedenle güvende değildik. Sizi buraya getirme nedenim oydu. Burada tanıdığım birileri var. Bizi bulmaları, bulsalar bile yardım isteyeceğim adamların elinden almaları mümkün değil. Ancak koca bir ordu ile gelmeleri gerekir. Kurt, sana inanmıyorum ya. Yahu burada da mı buldun bağlantı? Nasıl? Sierra Leone'ye çok uzun yıllar önce gelmiştim. Neden diye sorma ama Birleşmiş Milletler'le ilgili bir kaçakçılık operasyonunda Türkiye'ye ulaşan bir bağlantıyı kökten halledelim dediler. Ben de buraya geldim. İşi yöneten albay burada görev yapıyordu. Sierra Leone'nin ünlü bir çetesi var. Kendilerine haydutlar diyorlar. Onların bölgesine girdim ve beni yakalamalarına izin verdim. Hayatımın en tehlikeli işiydi. Hepsi de uyuşturucu kullanıyordu. Evet, onlarla karşılaştım. Gökhan bacağındaki yarayı gösterdi gözüyle. İyi kurtulmuşsun Gökhan bir daha. Ha ha ha ha. Seni yakalasalardı neler yaparlardı biliyor musun? Burada söylemeye terbiyen müsait değil ama garip bazı işkence teknikleri var. Ve uyuşturucu aldıktan sonra gözlerini bir şey görmüyor doğrusu. Kurt, hadi görevi anlatsana. Meraktan kafayı yiyeceğim. Yahu durun, biraz zamanımız var. Neyse, burada bizi yakalamaya çalışırlarsa haydutların bölgesine gideriz ve o görev sırasında tanıştığım liderlerine sığınırız. O zaman da öyle yapmıştım. Adam bana nedense çok saygılı davrandı. Hatta Müslüman oldu. Gerçi ne kadar Müslüman oldu bilemiyorum ama ben oradayken öyle davrandı. Sonra ona durumu anlattım. Birleşmiş Milletler'e gıcık oluyordu zaten. Bana yardım etmeyi kabul etti ve beraber o albayın konvoyunu pusuya düşürdük. Kurt, ya sen iyiymişsin vallahi, korkulur senden. Çocuklar, boşuna burada değiliz. Hala onunla albay kan emici, adam kendisini böyle tanıtmayı seviyordu. İletişimim devam ediyor. Bir ara silah sorununu çekiyordu, ona silah yolladım. Peki şimdi ne yapıyoruz? Şimdi Afganistan'a gitmeniz gerekiyor. Bir anda ikisinin de gözleri fal taşı gibi açıldı. Ne Afganistan'ı? Sen kafayı mı yedin? Eğer Afganistan'a gidilecekse neden buraya kadar geldik? Gökhan gerçekten sinirlenmişti. Bu tepki kurdun beklediği bir tepkiydi. Bak Gökhan, sanırım anlamıyorsun ama artık bizler uçurumun kenarında yaşayan insanlarız. Eğer size modern imkanlarla ulaşmaya çalışsaydım mutlaka yakalanırdım. Ve Afganistan'a gidilmesi gerektiğini de burada öğrendim. Buradaki kaynaklarımla konuşmadan kesinleştiremezdim bazı şeyleri. Peki Afganistan'da ne işimiz var? Sir Eli isimli bu geri zekalı piçin Afganistan'da ne işi olabilir ki? Afganistan'da olduğunu söyleyemeyiz. Ancak onun tam olarak nerede olduğunu bilen kişiler Afganistan'daki bir köyde yaşıyor. Onlarla uzaktan bağlantının imkanı yok. Çünkü o bölge Amerikan casus uçakları tarafından tamamen dinlenen bir bölge. Ancak yanına gidip konuşarak Sir Eli'nin nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Kurt çayından bir yudum alırken gülüyordu ama içinden ağlıyordu. Onları çok zor bir göreve gönderdiğinin farkındaydı. Gambiya şimdiki zaman. Şahinler yavaş yavaş plana son şeklini veriyorlardı. Uzaktan yapılan gözlemlerle silahlı grubun yaptığı savunma hazırlıkları iyiden iyi anlaşılmıştı. Köy arkasını sık çalıların ve ağaçların olduğu bir bölgeye dayamış, ön tarafı bir açıklık ve yarı bataklık olan bir gölle çevrilmişti. Stratejik açıdan iyi bir seçim olduğuna şüphe yoktu. Savunması kolay olan bir noktaydı burası. Ancak Şahinler bu durumu çok fazla önemsememişti. Ne köyün arkasını dayadığı sık ormanlık alan ne de bataklık onları durdurabilirdi. O kadar hızlı hareket edeceklerdi ki haydutlar ne olduğunu bile anlayamadan karşılarında onları yok etmeye hazır Türk askerlerini bulacaktı. Ali komutan geniş bir masa üzerine serdiği kendi yaptıkları harita üzerinde bölgeyle ilgili olarak toplanan tüm istihbaratı yerleştirmişti. Köyün belli noktalarında makineli tüfekler vardı. Bunlar iyi korunuyordu. Ama nokta atışına karşı son derece kolay yemler gibi görünüyorlardı. Ali komutan ilk olarak Orhan'ı çağırdı. Orhan sırtına astığı 12,7'lik nişancı tüfeğinin dürbün ayarlarını yapmış, tetiği kontrol ediyordu. Üzerindeki yük her zamanki gibi stres yaratıyordu.
Saldırı kolları bölgeye yaklaşırken onun makineli tüfek yuvalarını susturması ve sonrasında da açıkta gördüğü bütün haydutları temizlemesi gerekiyordu. Orhan, bir an önce siper alacağın yeri seç ve mümkünse sana ateş açmayı yeltenenlerle çatışmaya girme. Bana lazımsın. Makineli tüfekleri indirmek zorundasın. Yoksa saldırı kolları ağır ateş altında kalır. Emredersiniz. Orhan sakızını fırlatıp bir sigara yaktı. Yeterince mermisi vardı. Ancak en kötü duruma karşı Baretta tabancasını da bacağına takmayı unutmadı. Buna ihtiyacı olmayacağını umuyordu. Eğer o tabancaya ihtiyacı olursa bu gerçekten durumlarının kötü olduğunun bir gösterisi olacaktı. Orhan, şu açıklığın ötesindeki çalılığı görüyorsun değil mi? Hemen yanında da bir ağaç var. Sanırım orası senin ve teçhizatın için en uygun yer. Hem biraz yüksekte kaldığı için hedefleri daha kolay görebilirsin. Ancak bundan daha fazla konfor aramamanı tavsiye ederim. Aramıyorum zaten komutanım. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sadece şu kafayı yemiş adamları görelim artık. Ali komutan güldü ve eliyle gitmesini işaret etti. Orhan sırtında tüfeği ve iki elindeki çantalarda mühimmatı ile beraber belirledikleri noktaya doğru koşmaya başladı. Mahmut, sen köye daha yakın bir yerde siper alacaksın. Mahmut başını salladı. Kucağında M60E4'ü duruyordu. Mahmut ona gözü gibi bakıyordu. Silah neredeyse hiç tutukluk yapmadan tetiğine bir kez basmakla yüzlerce mermiyi durmaksızın hedefe yolluyordu. Bu silah bir kez ateşe başladı mı karşı taraf üzerinde kesin üstünlük sağlardı. Düşman başını çıkaramadan bir dakika siperde tutulursa o zaman operasyon çoktan rayına girmiş olurdu. Mahmut da Ali komutanın eliyle işaret ettiği noktaya doğru koşmaya başladı. Geride Ali komutan ve 3 tane 9 kişilik tim kalmıştı. Ali komutan da timlerden birisine komuta edecekti. Bu 3 tim 3 koldan köye girecek ve Türk subaylarının tutulduğuna emin oldukları geniş tek katlı bir eve doğru ilerleyeceklerdi. Timlerden birisi ormandan dolaşıp köye arkadan girecekti. O timin köye girmesiyle beraber diğer 2 tim de makineli tüfek ve keskin nişancı ateşi desteğiyle önden yaklaşacaktı. Haydutlar ellerindeki subayları öldürmeye yeltendiğinde ise ormandan dolaşan tim evi ele geçirecek ve Türk subayları ile beraber geldiği yoldan geri dönecekti. Bu arada diğer yandan baskı sert olduğu için takip edilmeleri de zorlaşacaktı. Bu sırada köyün içindeki evde hapis edilmiş olan Türk jandarma subayları son derece zorlu bir bekleyiş içindeydi. Evin içindeki hava bitmek üzereydi ama haydutlar korkudan en küçük deliği bile kapatmışlardı. Aşırı nem ve sıcak nedeniyle askerler terliyor ve su kaybediyorlardı. Haydutlar onlara hiç de salıverecekmiş gibi davranmıyordu. Subay komitesinin başında binbaşı Ahmet vardı. Onun dışında 2 yüzbaşı, 2 üsteğmen ve 3 de as subay bulunuyordu. Askerler kendilerini pusuya düşürüp kaçıran bu adamların ne istediğini tam olarak anlayamamışlardı. Kendilerine kaçırılma nedeni olarak sürekli farklı sebepler söyleniyordu ve bu da Türk subaylarını germeye başlamıştı. Binbaşı Ahmet, tamamen kapalı tutulan camların dışındaki tahta pervazlarının aralıklarından dışarıya bakarak neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Köyde hareketlilik artmaya başlamıştı. Bu serserilerin başka bir planı var ama ne olduğunu bilmiyorum. Bizle pek ilgilendiklerini sanmıyorum. Bizi serbest bırakma karşılığına inanılmaz bir rakam istemişler. Amaçları bizi bırakmak falan değil bence. Yem olarak kullanıldığımızdan şüphe ediyorum. Bu sözler diğer subayların yorgun ve uykusuz gözlerini hayretle açmasına neden olmuştu. Kime karşı yem komutanım? Yüzbaşı Fahri yerinden doğrulmaya çalışarak sordu. Bitkindi ama verilecek emirleri yerine getirmeye hazırdı. Hiç yiyecek verilmemişti subaylara. Bilmiyorum. Burası bir kapan gibi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ancak her şeye rağmen hazır olmalıyız. Bizimkiler bizi burada bırakmayacaklardır. Yakın zaman içinde bir kurtarma harekatı bekliyorum. Bu nedenle kendinizi uyanık ve zinde tutmaya çalışın. En azından gerektiğinde bir süre koşabilecek ve gerekirse silah kullanabilecek durumda olmalıyız. Diğer subaylar da binbaşı Ahmet'i onaylar biçimde başlarını salladılar. Aralarındaki rütbe ilişkisi gitmiş, yerine zor şartlar altındaki dostların ilişkisi gelmişti. Ali komutan timleri etrafına topladı. Artık saldırıyı yapmanın zamanı gelmişti. Bakın, burada yapacağımız şey çok önemli. Asli işimiz değilmiş gibi dursa da bakmayın. Son derece zor bir iş. Bakın, köy içinde çok şiddetli bir çatışmaya girileceğine şüphe yok. Ancak kısa sürede hepsini haklamaya ve vurulmamaya bakın. Burada birimizi bırakmak istemiyorum. Şimdi A timi ormandan dolaşmak üzere harekete geçsin. Ali komutan hızla harekete geçen askerlerin gözlerinin içine bakarak onları izledi. Önünden geçen askerler onlarca kilo ağırlığındaki teçhizatı kolaylıkla taşıyor ve ormanlık alana girerken Gambiyalı jandarmaları hayran bıraktıran bir atiklikle hareket ediyorlardı. Ormanda onları kimsenin yakalamasına imkan yoktu. Birer ruh gibi hareket edip dakikalar içerisinde çok uzun mesafeleri alabilirler, bunu yaparken savaşıp kazanabilirlerdi. Bir süre bekledi Ali komutan. Birazdan ön taraftan saldırıya geçeceklerdi. Çok iyi siper alarak hareket etmeleri gerekiyordu. Açıklık alanda saklanacak fazla yer bulamayacaklardı. Bu nedenle makinelinin ve keskin nişancının önemi büyüktü. Ali komutanın timi ve diğer tim açıklık alan öncesindeki son gizlenebilecekleri yerde yarı siper almış vaziyette ve elleri tetikte bekliyorlardı. İlk saldırı dalgası sonucunda Türk subayları kurtarıldıktan sonra şahinler hızla geri çekileceklerdi. Ama haydutların kalan kısımları kendilerine saldırabilirdi. Bu arada Gambiya jandarmasının şahinler ile haydutlar arasına girip köyün üzerinden geçmesini planlamışlardı. 400 jandarma şahinlerden 100 metre kadar geride hazır biçimde bekliyordu. Onlara saldırı emrini Ali komutan verecekti. Telsiz bağlantısı kurulmamıştı A timiyle. B ve C timinin saldırısına işaret olarak A timinin silah sesleri seçilmişti. Bu en kolay ama en riskli yoldu. Telsiz bağlantısının duyulup Türk subaylarının hayatını tehlikeye atmayı istemezlerdi. Çok beklemeleri gerekmedi. Duyulan bir silah sesi bir anda ardı arkası kesilmeyen bir silahlı düellonun başlamasına neden oldu. B ve C'nin bulunduğu bölgeye hiç atış gelmemişti. Anlaşılan köydeki haydutlar ani baskın karşısında ormana odaklanmışlardı. Bunlar gerçekten amatör diye düşündü Ali komutan. Birden çok yakınlardan Orhan'ın 12,7'liğinin tok atışlarının sesi gelmeye başladı. Siper aldığı yerde görülmesi imkansız gibiydi. Ama silahtan çıkan dumandan yeri belirlenebilirdi. Ali komutan karşılarındaki adamların bunu yapmayı beceremeyeceğini biliyordu. Orhan'ın attığı her merminin çok önemli hedefleri vurduğuna şüphe yoktu. Mahmut'la göz göze geldiler. Zaman sanki hızlanmış gibiydi. Her şey çok kısa süreler içerisinde olup bitiyordu. Mahmut, Ali komutanın bakışıyla harekete geçti. Çatışma ile ortaya çıkan haydutların üzerine mermi kartuşlarını boşaltmaya başladı. Beklediğinden kolay olmuştu. Aslına bakılırsa bir çeşit kıyım yaşanmıştı ilk anda. Çünkü silahlı adamlar kendilerini korumadan ortaya çıkıp ormandan gelen A timine ateş etmeye başlamışlardı. Ali komutan zamanın geldiğini anlamıştı. İleri emrini vermesiyle B ve C timleri açıklığa hızla koşarak geçmeye başladılar. Köyün içi göz gözü görmez bir hal almıştı. Patlamalar oluyordu. Mermiler her yandan vızıldıyordu. Köye girmişlerdi. Timler karşılarına çıkan birkaç silahlı adamı indirmişti. Ama fazla bir direnç göremiyorlardı. A timi Türk subaylarının bulunduğu beyaz evi ele geçirmişlerdi. Ali komutan hemen o tarafa gitti. Timler köy içindeki evlere hızlı baskınlar düzenleyerek gizlenen haydut olup olmadığını araştırıyordu. Çok garipti. Köy meydanında bazı cesetler vardı ama geri kalanlar bir anda ortadan kaybolmuştu. Ali komutan beyaz evden çıkarılan bitkin görünümlü Türk subaylarının yanına koştu hemen. Binbaşı Ahmet kendisine bir silah verilmesini istiyordu. "Buna gerek yok binbaşım," dedi Ali komutan. Binbaşı Ahmet tamamen normale dönmüş gibiydi. Etrafındaki askerlerden etkilenmiş ve bir an önce onların arasına katılmak istiyor gibiydi. "Harikaydınız çocuklar. Nasıl da hallettiniz onları. Sağ olun, var olun." Diğer Türk subayları da askerlerle el sıkışıyordu. Ali komutan ise etraftaki ormanlık alanı gözlemliyordu. Durum hala tehlikeliydi. Haydutların bu kadar kolay ortadan kaybolmasına hem sevinmiş hem de garibine gitmişti. Her şey çok basit olmuştu. 15 kadar haydut ölmüştü, yaralı ise yoktu ortada. Oysa sayıları yüzlerle ifade edilmişti. Gambiyalı jandarmalar kısa süre içerisinde yanlarına geldiler. Başlarındaki subay Ali komutana bölgeyi aramaya başladıklarını ama hiçbir ize rastlamadıklarını söyledi. Bunu söylerken onun da yüzünde şaşkınlık vardı. Bu adamların böyle hiçbir şey olmamış gibi ortadan kaybolmaları hayra alamet değildi. Ayrım Bey sonu, sayfa 48.